Ayrım 9. Bir uyuyup uyanalım. İrfan Değirmenci, sayfa 143. Aralık, pazar, saat 07. Nergis sabah namazını kıldı, yere serdi örtüyü topladı. Baktı Belkıs abla parkta tezgaha koyacakları tabloları seçiyor. Günaydın ablam, bunu da götürelim. Bak Atatürk'ü nasıl güzel çizmişsin. Hem belki Haluk Bey ile Şeker Hanım da gelir bugün, dedi. Sahi bugün göremezsek bile arayıp teşekkür edelim Şeker Hanım'a. Ne güzel gece geçirdik sahillerinde değil mi güzel kızım, dedi Belkıs abla. Çantasında Şeker Hanım'ın kartvizitini arayıp buldu. Nergis'e verdi. Telefon işlerinden Nergis sorumluydu. Tam hazırlanmış, kıtmir suyu da almış çıkacaklardı ki kapıda bir gürültü duydular. Dışarıdan Emrullah'ın sesi geliyordu. Kimsiniz? Nasıl girdiniz buraya? Şimdi polisi çağıracağım. Türkçe biliyor musunuz? Türkçe? Fesubhanallah. Emmo ya emmo nah altuhuyuf. Misafir, misafir. Emrullah ahvesin yakasına yapışmış, Tesri'ye bir yandan kim olduklarını anlatmaya çalışıyor, bir yandan babasına sesleniyordu. Belkıs abla kapıyı açıp bu manzarayı gördü. Bırak çocuğun yakasını Emrullah, onlar benim misafirim, dedi. Emrullah öfkeyle, misafirlerinin bu dairede işine, buraya nasıl soktun onları kadın, kaç kişi bunlar böyle, diye sordu. Mahmut kapıyı açtı. Züleyka fırladı. Belkıs abla Tesriye'ye dönüp, korkmasınlar söyle kızım, sorun yok, hiç sorun yok, dedi. Turri annesinin eteğine yapışmış ağlıyordu. Emrullah'ı susturmak mümkün değildi. Fesubhanallah, bu büsbütün işgal. Siz bu daireyi işgal etmişsiniz. Benim bunu yetkili mercilere bildirmem lazım. Hırlı mı, hırsız mı bu insanlar? Hastalık bile yayarlar apartmana. Suriyeli mi bunlar? Evet, insan bunlar Emrullah, insan. Tanrı misafiri nedir bilir misin sen? Şimdi sesini kıs, edebinle in aşağıya. Ben de Belkıs'sam bu aileyi bir süre burada ağırlayacağım. Evin sahibi de sen değilsin. Benim karşıma bu evin sahibiyle gelirsin. Ben de derdimi ona anlatırım. Hani nerede bu evin sahibi? Eminim senden daha anlayışlıdır her kimse. Şu soğukta sokağa mı atalım bu çocukları? Aile bunlar. Evet, Suriyeli aile. Şu her gün televizyonda izleyip yalandan gözyaşı döktüğün Suriyelilerin ete kemiğe bürünmüş hali işte bunlar. Kıtmir su Alvis'i yalıyordu. Çok korkmuş olan çocuğu sakinleştirmek ister gibiydi. Gürültüye Poyraz koştu geldi. Mert daha uyanmamıştı ama Poyraz ayaktaydı. Bizim de haberimiz var aileden. Kimsenin itirazı yok onlara. Dairenin sahibi itiraz ederse o zaman çaresini düşünürüz Emrullah Bey, dedi Poyraz. Emrullah dairenin sahibine haber vermek üzere hızla merdivenlerden inerken söylenmeye devam ediyordu. Fesubhanallah, fesubhanallah. Poyraz Tesli'nin başını okşadı. Korkmayın, no problem, dedi. Mahmut mahcup bir şekilde çocukları topladı, teşekkür edip kapıyı kapadı. Bugün son kez Ramazan Gümüşsoy'un yanına gidip kendilerini artık Yunanistan'a geçirmesini söyleyecekti. Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah. Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah. Mert uyanmış, kapıyı açar açmaz karşısına çıkan Emrullah'ın aşağı inerken söylediği sözleri duymuş, inadına gidip bir Erkin Koray plağı koyup Poyraz'ın pikabına sesi de iyice açmıştı. Poyraz Belkıs abla ile Nergis'i kahvaltıyı birlikte etmeleri için ikna etmiş, kıtmır suyu da alıp eve getirmişti. Günaydın Agapimo, bak misafirlerimiz var kahvaltıya, deyip Mert'in yanağına bir öpücük kondurdu. Allah diye bağırdı Mert. Hem şarkının nakaratını söylüyor, hem üzerine bir şeyler giyiyor, hem de oynuyordu. Belkıs ablayı da oynatmak istedi ama henüz keyfi tam yerine gelmemişti Belkıs ablanın. O da kıtmış suyu yakalayıp bir iki figür gösterdi. Çayı demlediler, mutfakta elektrikli ısıtıcıyı açıp masaya kuruldular. Çok da gecikmeyelim bir pazara, sonra yer kalmıyor çocuğum, dedi Belkıs abla Poyraz'a. Poyraz reçelleri çıkarırken yanıt verdi. Şu kahvaltımızı yapalım, hemen çıkarız. Kıtmır su da sıkışmıştır zaten. Olmazsa biz bakarız bugün kıtmır suya, ya da biz de geliriz parka. Hem bugün yapacak işimiz de yok değil mi Mert? Mert çayları bardaklara doldururken oynamaya devam ediyordu. Yok aşkım yok, gideriz tabii. Hem biz de hava almış oluruz. Böyle gelmiş böyle gidecek, korkarım valla. Yok mu çaresi dostlar? Fesubhanallah. Ay ne güzeldi akşam oyun. İyi ki gitmişiz. Yalnız o Zilha'yı oynayan kadın rolün hakkını veremedi sanki. Gerçi Gürri Sureli'den sonra kimse o role olmadı ya. Ben olacaktım ki şöyle kıtmır suyu kucağıma alıp bacak bacak üstüne atıp bir şamama söylerdim ki alem başrol görsün, deyip kahkaha attı Mert. Poyraz, Mert'in yanağına bir öpücük daha kondurdu. Sen Keşanlı Ali olurdun ancak bu boy bosla akıllım dedi. Akıllarına Meryem'le Yusuf geldi. Ne yaptı Meryemler acaba? Naim Bey iyileşti mi biraz? Giderken onlara da kapıdan bir bakalım dedi Nergis. Belkıs abla, evet evet kızım çok iyi olur deyip onayladı çayını yudumlarken. Saati sordu sonra. Saat 8:30'a geliyordu. Kıtmış su çiş saati geçtiği için kıpır kıpır dolaşıyor. Adeta haydi çıkalım artık diyordu. Belkıs abla Mert'ten telefonunu istedi. Şu bize oyunun biletlerini veren yaşlı çifti aramak istiyoruz da çocuğum. Teşekkür edelim diyoruz. Nergis'te telefon numaraları olacaktı. Mert oynaya oynaya gitti. Telefonunu getirdi, Nergis'e verdi. Nergis dikkatlice numaraları çevirip telefonu Belkıs ablaya uzattı. Sen konuş daha iyi olur Belkıs abla dedi. Çok mu erken acaba daha? Birkaç kere çaldırıp kapatalım olmazsa dedi. Tereddütlüydü. Telefon açıldı, bir genç adam, alo buyurun efendim dedi. Günaydın evladım, Şeker Hanım'ı aramıştım ben ama yanlış mı çevirdik acaba numarayı? Yok doğru efendim, kendisinin telefonu bu. Görüşebilir miyim hanımefendiyle ya da müsait değilse Haluk Bey'i rica edeyim telefona. Benim ismim Belkıs, modadaki ressam derseniz hatırlar belki. Çok üzgünüm Belkıs Hanım, teyzemi ve eniştemi 4 gün önce kaybettik. Gazetelerde haber oldular ama görmemişsiniz anlaşılan. Ne diyorsunuz, nasıl oldu, çok üzüldüm. Görmedik, ah görmedik. Küçük bir haber bile çıktı cuma günkü gazetelerde. Biri elimde hatta emekli öğretmen çiftin katili özel ders alacağım bahanesiyle evlerine giren hırsız çıktı demişler haberde. Alemin keyfi yerinde yine maşallah. Bize de bir gün kader güler, güler inşallah. Müziği kapatın, çayın altını da söndürün. Haydi çıkalım çocuklar. Al telefonunu Mert'ciğim. Dünya kötü, çok kötü. Öldürmüş namussuzun biri, emekli karı kocayı. Fazla gelmiş kötü dünyaya iki güzel kalp. Göç eylemişler Şeker Hanım'la Haluk Bey. Haydi çıkalım dedi Belkıs abla. Toparlanıp çıktılar. Kıtmış su daha fazla dayanamadı. Meryem'le Yusuf'un dairesinin önündeki küçücük toprağı koklayıp çişini yapmaya koyuldu. Meryem pencereyi açıp seslendi. Günaydın komşularım. Derya çok güzel bir gece geçirmiş sayenizde. Var olun, sabaha kadar anlattı durdu Keşanlı'yı çocukcağız. Sağ olun dedi. Nergis yanıt verdi. Biz de çok keyif aldık Meryem abla. Şu dünyada yaşadığımız her anın kıymetini bilmeli. Her an perde kapanıyor maalesef. Siz nasılsınız? Nasıl oldu Naim Bey? Yanıtı karısına arkadan sarılıp pencereden başını uzatan Yusuf verdi. Naim baba idare ediyor kendini. Yarın hastaneye götüreceğim. Soğuktan şikayetçi yalnızca. Sobayı kurdum dün. Biraz da kömür aldık ama Emrullah Bey'i yakalayıp soramadım demin. Hızlıca uzaklaştı. Size bir şey söyledi mi? Kömür ne zaman gelir acaba? Belkıs abla Poyraz'ın koluna girmişti. Az önce aldığı sarsıcı haberin etkisindeydi hala. Kıtmış suyu hafifçe yanına çekip yanıtladı. Yok aslan parçası yok. Emrullah'tan bu kış bize bir hayır yok. Ben yarın o muhtar olacak kütüğün yerine gidip bizzat kendim soracağım kömür kamyonunu. Örtün pencereyi, soğumasın eviniz. Bizim yukarıdaki Abdülhadiler size emanet. Biz pazara gidiyoruz. Emrullah gelip evden çıkartmaya çalışırsa garibanları bir haber edin bize olur mu? Mert'in telefondan ulaşırsınız bize. Tabii ki ablacığım biz ne güne duruyoruz burada. Ben engel olurum öyle bir şey yapmaya kalkarsa. Olmadı bize indiririm garibanları en kötü ihtimal. Böyle gelmiş böyle gidecek korkarım valla. Yok mu çaresi dostlar? Fesubhanallah. 30 Aralık Cuma saat 09. Derya sokaktan erken dönmüştü. Yüzü gözü morarmış, dudağı patlamış, fena hırpalanmıştı. Yusuf abisine bir şey söylemeden, hatta yüzüne bile bakamadan odasına geçip uyudu. Yusuf Meryem'i uyandırmak için yatak odasına girdi. Karnı artık iyice belirgin hale gelen Meryem yine Naim Bey'in siyah paltosuna sarılıp uyumuştu. Üzerinde hala o palto vardı. En üst kattan uzun zaman sonra ilk kez tava sesleri geldi. Anlaşılan Belkıs abla dün geceyi de annesinin bakır tavalarıyla geçirmişti. Abdülhadiler gideli 2 hafta oluyordu. Mahmut kapının önünde ağlayarak teşekkür etmiş, Belkıs ablanın ellerine sarılmış, Ayşe Nergis'e kendi elleriyle işlediği bir yazma bırakmıştı. Ahves'in Türkçesi ilerlemişti bu kısa misafirlikte. Hatta bu küçük oğlan bir sırrını bile paylaşmıştı Nergis'le. Hiçbir şey yapamamıştı Nergis. Ne diyeceğini, kime anlatacağını bilememişti. En çok ona üzülüyordu. Gitmeden 2 gün önce bir fırsat bulup Nergis'in yanına yaklaşmış, ben günah işledi deyip başına gelen o korkunç olayı yarım yamalak Türkçesiyle anlatmıştı. Nergis akşam yemeğini hazırlarken dinlemişti küçük oğlanı. Camideydik ya abla, ben avluda tuvalete gitti, adam arkamdan geldi, kapıyı örttü, ışıkları örttü, vallahi ben çık dedi, dinlemedi ya abla, indirdi benim pantolonumu, öpmek istedi, ben günah işledi ya abla ama istemedi, Allah şahit istemedi. Bu sözleri işitince ne yapacağını bilememişti Nergis. Ahfes basbayağı Şişli'de cami avlusunda tacize uğramıştı. Kendini suçluyor, bunu biriyle paylaşmak istiyordu. Sen günah işlemedin canım, şimdi beni iyi dinle. Bu senin kabahatin değil, anlıyor musun? Sen günah işlemedin. Allah biliyor, Allah o adamın cezasını verecek, sen hiç üzülme diyebilmişti Nergis. Abdülhadiler vedalaşıp giderken en çok Ahvez'e sarılıp, unutma, sen günah işlemedin deyip gözyaşı dökmüştü Nergis. Mert tesri için hazırladıkları çantaya son çikolataları koymuştu. Züreyka, Kıtmırsun'un ağzına parmaklarını sokuyordu. Çok alışmışlardı birbirlerine kısa süre içinde. Emrullah birkaç kez daha onları polise şikayet edeceğini söyleyip korkutmuş, tam da Hilmi Hoca'yı dairesiyle ilgili bilgilendirdiği gün Abdülhadiler gitmek üzere toplanmıştı. Hilmi Hoca bir hayli meşguldü. Emrullah'ı kabul edecek vakit bulamamış, kendi başındaki taciz davasıyla ilgilenmesi, birkaç kez Ankara'ya gidip gelmesi gerekmişti. Yeni yılın ilk ayı içerisinde duruşması vardı. Belkıs abla tesriyeden kendilerini Yunanistan'a götüreceğini söyleyen adamın ismini, adresini almış, ben bu Ramazan gümüş suyu bulurum, sözünü tutmazsa, yolda başınıza bir iş gelirse mutlaka bu numarayı arayacaksınız. Bu numara Mert abinin numarası, anladın mı tesriyeciğim? Ha, böylece babana söyle diye küçük kıza sıkı sıkı tembihlemişti. Poyraz da Atina'daki bir iki arkadaşın numarasını yazdığı kağıdı Mahmud'a teslim etti. Yunan polisi sıkıntı çıkarırsa bu numaraları arayıp telefonu polise vermelerinin iyi olacağını düşünmüştü. Bilmedikleri şey bu yolculuğun öyle kolay bir yolculuk olmadığıydı. Vodean deyip Taksim'de kendilerini bekleyen insan tacirine doğru yola çıkmışlardı Abdülhadiler. Arkalarından su dökmüştü Meryem, adetten de. Su gibi gidip su gibi dönsünler anlamındaydı aslında bu hareket ama ne su gibi gidebilecekleri ne de su gibi dönecekleri bir yer vardı. O gün Naim Bey'in de durumu ağırlaşmıştı. Yusuf'un kayınpederini götürdüğü doktor, yapılacak bir şey kalmamış görünüyor maalesef. Son evre akciğer kanseri. Dua edelim acısı çok uzun sürmesin demişti. Yusuf doktorun söylediklerini Naim Bey'e aktaramamış. Onun yerine hastanenin kapısındaki büfeden bir paket sigara alıp sigaralardan birini kendi yakmış, birini de Naim Bey'e uzatmıştı. İç baba, Meryem'e söyleme yalnız sigara içtiğimizi. Ben eczaneden mentollü merhem alacağım sana. Gece sürerim sırtına. Biraz terlersin, iyi gelir belki. Doktor da öyle söyledi zaten. Sağlam üşütmüşsün ama, demişti. Naim Bey sıkıntısının üşütme olmadığını biliyordu. Öldüğü gece radyoda müzeyen senar söylüyordu. Hem ne içli içli söylüyordu. Sigaramın dumanı, yoktur yarın imanı. Yoktur yarın imanı. Naim Bey bir an için öksürmeyi kesmiş, radyoyu kulak kabartmıştı. Meryem, iyi olacaksın baba, torununu göreceksin daha deyip yaşlı adamın terini silmişti. Naim Bey son kez gücünü toplayıp yattığı yerden eliyle yaklaş işareti yapmıştı. Babası eğilen Meryem'in kulağına, annenin yanına gidiyorum ben, torunuma iyi bak deyip gitmişti. Müzeyyen Hanım söylemeye devam etti. Altından köşk yaptırdım. Gümüşten merdivanı, gümüşten merdivanı. Gözlerini kapamıştı Naim Bey. Ağzından kan gelmiş, başı yana düşmüş, gitmişti işte. Meryem hıçkırı hıçkırı ağlayarak odadan çıkmış. Yusuf'la Derya sonraki 10 gün boyunca küçük bir kız çocuğuna dönüşen Meryem'in üzüntüsünü hafifletebilmek için ne yapacaklarını şaşırmıştı. O günden beri babasının paltosuna sarılıp uyuyordu Meryem. Edirne'deki cenaze törenine de gidememişti. Yusuf'la Derya cenazeyi alıp Edirne'ye götürüp defnetmiş, Belkıs abla ile Nergis 2 gün Meryem'de kalmıştı. Naim Bey'in son arzusu Edirne'ye gömülmekti. Poyraz daha o gün tercüme işinden aldığı avansı Yusuf'a vermese, Naim Bey'in son arzusu yerine getirilemeyecekti. Çilli Baki Hala ile Hacir Bey, Edirne'deki cenazeye son anda yetişmiş, bir yabancının cenazesine gelmiş gibi üç kullu vallahi bir elham okuyup Bodrum'a dönmüşlerdi. Yusuf eve döndüklerinde Meryem daha fazla üzülmesin diye, her işle Bakiye halan ilgilendi dağ çiçeğim, Harput'la Hacı Bey de çok babacan, bir eksiğimiz var mı diye sordu durdu demişti. Harput'tan aldım bakır, Yosmam gözlerin çakır, o güzel gözlerine kurban olsun bu fakir. Günaydın dağ çiçeğim, kalkma, yat istersen biraz daha. Dersin var mıydı bu sabah? Üşüdün mü? Sobayı yakayım mı yeniden? Diye sordu Yusuf. Meryem'in üstündeki paltoyu alıp battaniye örtmek istedi. Meryem paltoyu vermedi. Babamın paltosu iyi geliyor, kömür bitmesin, iyi böyle, iki saat daha yatayım kalkacağım. Gitmeyeceğim bugün okula deyip battaniyenin altında paltoya bürünüp uyumaya devam etti. Derya da odasından çıkmıyordu. Yusuf kapıyı tıklatıp araladı. Deryacığım iyi misin? Kalk şu yüzüne bir bakalım. Kim yaptı bunu? Konuşmak ister misin? Diye sordu. Derya yattığı yerden doğruldu. Gözü mosmordu. Dudağının kanaması durmuş ama bacağında ve kaburgalarında dayanılmaz bir ağrı vardı. Sonra konuşuruz Yusuf abi. Kusura bakmazsan iki saat daha yatayım. Kalkacağım canım abim dedi. Yusuf sessizce kapıyı kapatıp çıktı. Ev sessiz ve sakindi. Kısmet apartmanına Abdülhadiler gittiğinden beri bir hüzün çökmüştü sanki. Belkıs abla giderek soğuyan havanın da etkisiyle iyice içine kapanmış, pazarları parkta soğuktan tezgah açamadıkları için Nergis'in getirdiği ne varsa onunla karınlarını doyurur olmuşlardı. Mert Poyraz'ın iş avansını Yusuf'a verdikleri için yeniden biraz para kazanmaya niyetlenmiş, hatta bir gece bara gidip kızları bulup yeni açılan mekanlar hakkında bilgi almak istiyordu. Simge telefonda Taksim'de bir fal kafeden söz etmiş, gündüzleri oraya gidip kahve falı bakabileceğini, işletmecinin fal bakacak efemine bir tip aradığını söylemişti. İyi de ben faldan hiç anlamam ki deyip yine de kafenin adresini yazmıştı Mert. Poyraz da nihayet Portakaloglu apartmanını bulmuş ve büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Dedesinden kalma apartmanın görkemli çatısı göz alıyordu ama çatıdan başka bir şey görünmüyordu. Apartmanın dış cephesi tamamen reklam panosuyla kaplanmış, panodaki fotoğrafında kocaman sırıtan baretli müteahhidin ağzından o reklam cümlesi slogan haline getirilmişti. Doğru yer burası. İnşaat hızla ilerliyordu. Dış cephe olduğu gibi korunacak, içerisi küçük çaplı bir alışveriş merkezine dönüştürülecekti. Apartmanın geniş bahçesine de içinde rezidanslar ve ofislerin olduğu bir blok dikilecekti. Göç etmiş Rumlardan kalan diğer binalara göre şanslı sayılır yine de bu bina. En azından dış cepheyi koruyoruz. Bu hassasiyetimiz de herhalde takdir edilecektir diyordu inşaat firmasının sahibi. Binayı arkadaşı olan belediye başkanı sayesinde ele geçirmiş, başkanın yerine de 4 ofis sözü vermişti. Mert'in bara gidip kızlarla konuşmak için geceyi dışarıda geçirdiği o sabah erkenden evden çıkmıştı Poyraz. Henüz gün doğmamıştı. Keşke ben de Mert'le gitseydim diye düşündü. İçini bir sıkıntı kapladı. Endişeli aşık o saatte hala açık olan barlara girip telefonu kapalı olan Mert'i bulmaya çalışacaktı. Sonra da Mert'e Portakaloglu apartmanı göstermeyi planlamıştı. Belki bu kez içeri bile girebiliriz diye umut ediyordu. Erken gidebilirsek şantiye sahasının bekçisinden önce içeriye gireriz diye düşünmüştü. Sokağa çıkar çıkmaz önce Derya'yı gördü Poyraz. Günaydın Derya'cığım, senin iş hep böyle karanlıkta başlıyor değil mi diye sordu. Derya, alıştım artık Poyraz abicim, günaydın. Mert abim yok mu diye sordu. Poyraz, gelmedi gece, iş arıyor o da. Herkes ekmek derdinde, ne yaparsın Derya'cığım? Ben hem onu bulacağım, şimdi... Hem de neneden kalma apartmana operasyon düzenleyeceğim. Benim derdim de bu dedi. Derya heyecanlanmıştı. Operasyon lafını duyunca kendini de dahil ediverdi. Sen bu saatlerin insanı tanımazsın Poyraz abi. Ben de seninle geleyim. Başına bir iş gelmesin deyiverdi. İkili alacakaranlıkta İstiklal'e doğru yürümeye başladı. Barlar tek tek kapanıyor. Müşteriler sokağa akıyordu. Gözleri Mert'i bir türlü bulamadılar. Derya hem kağıt arabasını itiyor hem de operasyonu yönetiyordu. Mert abim bir kere şuradaki barın kapısında görmüştüm ben. Gel o tarafa gidelim Poyraz abi dedi. Öyle yaptılar. Poyraz'ın telefonu çaldı o sırada. Numara tanıdık değildi ama ses sanki yan başlarından geliyordu. Karşı kaldırımdayım. O tarafa değil buraya bakın. Bakın aşkım sizi görüyorum Derya ile. Hah tamam dikkat edin arabalar hızlı geçiyor kapatıyorum. Siz bekleyin orada ben sizin yanınıza geliyorum dedi Mert. Teşekkür edip telefonu Rüzgar'a verdi. Rüzgar Avcılar sahilinde Cesedi bulunan Hülya'nın arkadaşıydı. Mert'i cenazeden tanıyordu. Telefonun bataryası biten genç adama yardımcı olmuştu. Rica ederim ablam, ne vakit ihtiyacın olursa başım üstüne. Haydi laçon gelmiş, gözün aydın. Mert'in arkasından kahkaha patlattı. Susarlar sesini boğmak isterler. Yarımdır, kırıktır sırça yüreğin. Çığlık çığlığa yarı geceler. Kardeşin duymaz, eloğlu duyar. İki şırdan bir mercimek hazır. Buyurun abim. Müzik rahatsız ettiyse kıstırayım abim, dedi garson. En az 50 yaşında vardı ama müşteriye ağız alışkanlığıyla abim diye hitap ediyordu. Mert, kalsın kalsın, ne güzel çalıyor işte. Sen limon getir, yalnız hani şu telli duvaklı limonlarınızdan, dedi. Hava öyle soğuktu ki gecenin hikayesini çorbacıda anlatmak istemişti Mert. Derya kağıt arabasını çalmasınlar diye sıkı sıkı elektrik direğine bağladı, içeri girip çorba istediler. Öncelikle evet haklısın, her şeye rağmen gecikeceğimi şarjım bitmeden haber verebilirdim. Agapimo, özür dilerim, şarjımı annem bitirdi. Annem abim olacak o hıyardan habersiz para yatırmış hesabıma. İlk kez böyle bir şey yapıyor. Cesur, abim yani faturaları filan ödüyorum deyip kadının elinde avucunda ne varsa alıyor. İlk defa bir köşeye 200 lira koyabilmiş annem. Neyse, sorun meblağ değil. Ben anneme asla bana para göndermeyeceksin demiştim İstanbul'a gelirken. Sonra Cesur öğrenir sıkıntı yapar demiştim. Yapmıştı zaten hıyar. Annemin hesap hareketlerini kontrol edip öğrenmiş bana yaptığı havaleyi. Akşam onun tantanası olmuş evde. Ay kusura bakma Deryacığım, senin de başını şişiriyorum sabah sabah. Ama aile işleri sıkıntılı bilirsin, dedi Mert. Uzun uzun anlatırken çorbası soğumuştu bile. Ben de aile kalmadı be Mert abi. Allah yine acılarını göstermesin. Bak bak, benim arabayı çöp kutusu sandı. Sarhoşa bak, içine kusacak. Hop birader, deyip sıçradı Derya. Direğe bağladı arabasını, kusmağı bulanmaktan son anda kurtardı. Poyraz, bebek mi o? İç çorbanı, soğutma. Ben kızmadım sana, merak ettim sadece. Hem ben de gelmeliydim bara, sen kusura bakma. Keyfin için gitmedin ki sen bara. Ne oldu, kızları görebildin mi? Konuşabildin mi? Dedi Mert'e. Kızları görmüş, konuşmuş ve hiçbir mekanda dans etme şansının olmadığını büsbütün anlamıştı Mert. Madilik yapıyorlar gacılar, dans ettirmezler sana diyorlar. Şu kahve palı işi için bir gidip görüşeceğim artık. Hem gündüz çalışmış olurum. Yalandan bakarım falan, ne var, ne duymak istiyorlarsa onu söylerim. Halkla ilişkilerin bir alt dalı gibi düşün, dedi güldü. Çoğalır engeller, yürür gidersin, yüreğin taşıyıp götürür seni. Nice selden sonra kumdan ötede, kardeşin duymaz, eloğlu duyar. Kurtardım arabayı abicim, Zülfü değil mi bunu söyleyen, ne güzel söylüyor, deyip masaya oturdu yeniden Derya. Evet evet, Zülfü Livaneli, hatta Poyraz abinde, bir de bunun Yunancası var, bir gün dinletsin sana. Maria Faranturi'ydi değil mi Poyraz? Santon metenaşt, stitik suhgı, meranik stalineis denis tiblik, kayı ola griyek sene, kayı ola petromena, kayı de kısemeroneyi, nahteyi, hı, harah. Poyraz şarkının Yunancasını mırıldandı ve sonra en iyi bildiği şeyi yaptı, tercüme etti. Kendi toprağında göçmen gibisin, sabah akşam yarayı çözüp bağlıyorsun ve etrafında her şey yabancı ve etrafında her şey taşlaşmış ve sabah olmuyor. Şafak sökmüyor gibi çevrilebilir sanırım. Evet evet, haydi kalkalım size, bizim şu meşhur apartmanı göstereceğim, dedi. Hesabı Mert ödedi. Derya, kesene bereket abicim, senin bu cesur abin niye düşman bellemiş ki seni? Şeker gibi adamsın vallahi, diye sordu. Bir yandan da hazır gelmişken lokantanın önündeki çöpü karıştırıp bulduğu büyük bir kartonu kendi arabasına sığdırmaya çalışıyordu. Mert, bakma denyoluğundan yapıyor, şekerim tabii değil mi Poyraz? Horoz şekeri gibiyim, deyip Poyraz'ın koluna girdi. Arkalarından toplara bak, diye laf attı durakta bekleyen bir taksici. Derya, işinize ekmeğinize baksanız abicim, aynı semtin insanıyız, ayıp olmuyor mu, deyip tinercilerden gördüğü gibi avucunu sıkıp burnuna götürdü. Böyle yapınca herkes korkuyordu. Bir nevi savunma oyunu geliştirmişti bu çocuk adam. Yıkılma bunları gördüğün zaman, umudu kesip de incinme sakın. Aç yüreğini bir merhabaya, kardeşin duymaz, eloğlu duyar. Oku bak delikanlı, ne yazıyor orada? Özel mülktür, girilmez, böyle bağırdı dev adam. Öyle iri yarı, öyle kaba saba, öyle buyurgandı ki. Özür dilerim ama kimin kimi mülkünden kovuyorsunuz acaba, diye mırıldanabildi Derya yalnızca. Öfkesi haziran güneşinden parlak kara gözlerinden okunuyordu oysa. Portakal oglu apartmanın çatısının ihtişamını görebiliyorlardı durdukları yerden. Sabahın yedisinde işçiler çoktan işbaşı yapmış, beton mikserinden oluk oluk beton dökülüyordu. İnşaat sahasının girişine kulübe konulmuştu. İçinde de dev gibi bir özel güvenlikçi ayağının altına koyduğu elektrikli ısıtıcıyla ısınmaya çalışıyordu. Yel değirmenlerine karşı üç savaşçı gibiydiler. Mert, Derya ve Poyraz özel güvenlik kulübesinin yanındaki otomatik bariyerin önüne gelip durdular. ''Ne bakıyorsunuz, bir şey mi soracaktınız?'' derken ağzından buhar çıkıyordu güvenlikçinin. Sabah sabah karşısına dikilen üç şüpheli şahıs vardı. Kulübeden çıkması gerekmişti, rahatı bozulmuştu. ''İnşaat firmasının sahibine nasıl ulaşırız?'' ''Onu soracaktık biz,'' dedi Poyraz. Güvenlikçi Poyraz'ı hatırladı. ''Siz geçen günde geldiniz, rezidans mı alacaksınız, sizi satış ofisine yönlendirelim.'' derken kendisi de ihtimal vermemişti karşısındakilerin müşteri olduğuna. ''Alacağız evet, dörtte dükkan alalım diyoruz. Yasak mı ya? İçeri girip henüz çalışmaların başlamadığı kısımda şu muazzam oyma taş işlemeli çatının altında ne var ona bakacağız.'' dedi Mert. Güvenlikçi sıkı sıkı tembihlenmişti. Fotoğraf makinesi boynunda gazeteciydi, çevreciydi, tarihçiydi, üniversite öğrencisiydi, eylemciydi. Özellikle bu tiplere dikkat etmesi ve içeri kati surette almaması gerekiyordu. Derya cep telefonunu çıkarıp binanın fotoğrafını çekmek istedi. Güvenlikçi atıldı. ''Çekme kardeşim, izniniz var mı?'' Derya, Yusuf abisine, Meryem öğretmene, Belkıs ablaya, Nergis ablasına gösterecekti fotoğrafı. Twitter'da paylaşmayı bile aklından geçirmişti hatta. ''Ne izni istiyorsunuz? Herkese açık bir alan burası. Sokakta da mı fotoğraf çekmeyelim?'' dedi. Güvenlikçi kapıda duran uyarı levhasını gösterip bağırdı. Poyraz, ''Çok rica ederim. Arkadaşımın da dediği gibi bu mülk benim sayılır. Dedemden yadigar bana bu apartman. Benim dedem bu apartmanda doğmuş, apartmanı nenemin üzerine geçirmiş sonra.'' deyince güvenlikçi gürledi. ''Haydi arkadaşım, haydi uğraştırmayın beni sabah sabah. Benim dedem de Japon imparatoruydu biliyor musun? Tokyo'da sarayımız var bizim de. Adı da Toranaga.'' deyip koca gövdesiyle kendi esprisine hoplaya hoplaya güldü. Sonra hemen yeniden ciddileşip telsizden firmanın merkezindeki güvenlik amirine durumu bildirdi. Şüpheli şahıslar içeri girmek için ısrar ediyor. Fotoğraf çekmeye de kalktılar. Engel oldum ancak ayrılmıyorlar bilginize. Anonsuna karşılık merkezden büyük bir emir geldi. Size verilen talimat doğrultusunda yetkinizi kullanın. Gerekirse kolluk kuvvetlerine durumu intikal ettirelim. Üç kişiyi de dağıtamıyorsanız sizinle ilgili yeni bir görev değerlendirmesi yapmamız gerekecek. Görev değerlendirmesinin anlamını biliyordu güvenlikçi. Bu basbayağı işinizi yapamıyorsanız kovulursunuz demekti. Daha geçen ay iki eleman işten çıkarılmış, koca şantiyenin girişi geceleri tek başına ona kalmıştı. Neredeyse 12 saat çalışıyordu, mesaisinin bitmesine de yalnızca bir saat vardı, canı sıkıldı. İki sene öncesine kadar gelecek vaat eden bir boksçuydu özel güvenlik görevlisi Emir. Derya'nın bir anlık dalgınlığından yararlanıp içeri sızdığını ve fotoğraf çektiğini görünce arkasından koşup bir hamlede yere indirdi. Mert ve Poyraz da içeri koştular. Güvenlikçi Emir'in elinden Derya'yı almaları kolay olmadı. Boğuşma sırasında Poyraz sağ gözüne bir yumruk yedi. Mert kafasına darbe aldı ama Derya'yı ve Derya'nın cep telefonunu kurtarmayı başardılar. İşçiler boğuşmayı fark edip şantiye girişine gelene kadar oradan uzaklaşmışlardı. Arkalarına baka baka giderlerken Mert, Derya'nın kağıt arabasını ittiriyor, Derya patlayan dudağından boşanan kanı durdurmaya çalışıyor, Poyraz dönüp bağırmaya devam ediyordu. ''Rezil adam seni, o inşaatı bitirdiklerinde seni de içeri almayacaklar. Bu iş burada bitmedi, döneceğiz ve bizim olanı göreceğiz.'' diyordu. Derya ile Mert'i de peşinden buraya getirdiği için en çok kendine kızdı. Kısmet apartmanına sessizce girdi üç adım. Önce Poyrazlara çıkıp Derya'nın elini yüzünü yıkadılar. Poyraz özür üstüne özür diliyor, kendini suçlamaya devam ediyordu. Mert üçüne de kahve yapmıştı, onları getirdi ve bir de Derya'ya cep telefonunu getirip verdi. ''Aç da bakalım Derya'cığım, ne çektin o hengamede, merak ettim doğrusu.'' dedi. Açıp baktılar, üç kare fotoğraf çekmişti Derya. İlkinde portakal oglu apartmanın çatısından bir melek figürü vardı, diğer ikisinde başlarına gelenler. ''Ay burada çok güzel çıkmışım, güvenlikçinin sırtında Amerikan güreşçisi gibiyim.'' deyip güldü Mert. Ne zamandır kendine bir Instagram hesabı açmayı düşünüyordu. ''Bana göndersene bunları Derya'cığım. Ha bu arada istersen aşağı biz de gelelim, olanları anlatırız seninkilere.'' dedi. Derya, ''Gerek yok abicim gelmenize, oldu bitti. Poyraz abim şimdi gidiyoruz, yeniden desin, yine gelirim. Ben alışığım böyle şeylere de, size üzüldüm. O insanlıktan nasibini almamış adamı ben rezil edeceğim Twitter'da. Özel güvenlik terörü diye etiketleyip paylaşacağım, sen dur daha.'' diye yanıt verdi. Kahvesini içip müsaade istedi. Derya eve girmeden önce son kez dışarı çıkıp arabasını kontrol etmek istedi. İyi ki de istedi. Kağıt arabası her zaman koyduğu yerde yoktu. Derya önce canının acısıyla arabayı unuttuğunu düşündü. Sonra hemen hatırladı. İçi karton dolu arabasını kısmet apartmanına kadar ittiren Mert abisine teşekkür edip eliyle bağlamıştı daha demin. Yoktu işte, yoktu. Varı, yoğu, ekmek teknesi, gelecek umudu, arabası çalınmıştı. Derya burnundan soluyarak bütün sokağı taradı, arabasını aradı, bulamadı. Yorgun düşmüştü. Gece daha detaylı arama yaparım diye düşündü. Çaresiz eve döndü, üşüyordu. Kapıyı açan Yusuf abisinin yüzüne dahi bakamadan odasına girip kapıyı kapadı Derya. Yusuf bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı, üstelemedi. Bir yandan da dağ çiçeğini, Meryem'i uyandırıp okula gidip gitmeyeceğini sorması gerekiyordu. Meryem akşama kadar uyudu. Babasını kaybetmiş olmanın acısı uyuyunca geçmiyordu. O da daha çok uyursa hafifler diye ümit edip uyumaya devam ediyordu. Derya da uyudu akşama kadar. Yusuf salonda sessizce kitap okudu. Beklemenin ve Sabrın romanını Yaşar Kemal'in Karıncanın Su İçtiği kitabını okudu. Gözüyle kartal avlayan adamın son romanı ruhunu doyurdu, karnını acıktırdı. Yusuf'un canı tarhana çorbası çekmişti, kalkıp yapmaya koyuldu. 9. ayrımın sonu sayfa 160.